Şizofren. John Katzenbach. 55. ayrım. Elime baktım. Fil tablasını onun sesine ben mi atmıştım? Yoksa biçimlendiğini, cisimlendiğini, yine şekil aldığını göstermek için o mu atmıştı? Yine gerçek olduğunu göstermek için. Elimin önümde titrediğini görebiliyordum. Burada öleceksin Francis. O zaman ölmeliydin ama şimdi burada öleceksin, yapayalnız, unutulmuş, sevgisiz öleceksin. Cesedin günlerce bulunmayacak. Derine kurçuk dolması, karnının şişmesi, kokunun duvarları aşması için bol bol zaman kalacak. Elimden geldiğince karşı koyarak başımı iki yana salladım. Ya evet diye devam etti, aynen böyle olacak. Gazetede bir satır bile çıkmayacak, cenazende bir damla bile gözyaşı dökülmeyecek. Tabii cenazeni yaparlarsa. İnsanlar senin arkandan cici bir kilisede toplanıp mersiyeler düzerler mi sanıyorsun? Francis, başarıların hakkında, ölmeden önce yaptığın mühim ve anlamlı şeyler hakkında güzel güzel konuşmalar mı yaparlar sanıyorsun? Ufukta hiç öyle bir şey görünmüyor Francis. Hiç ama hiç görünmüyor hem de. Öldüğünle kalacaksın. Seni zerre umursamayan bir sürü insan rahatlayacak. Artık onlara yük olmayacağın için gizli gizli çok sevinecekler. Hayatının tek artığı bu daireye bıraktığın hukuk alacak. Onu da muhtemelen yeni kiracılar dezenfektanla ve tuz ruhuyla temizleyip çıkaracak. Yazılı duvarlara doğru yarım yamalak bir işaret yaptım. Melek güldü. Salak karalamalarına kim aldırış eder ki? Dakikasında yok olur, saniyesinde. Biri içeri girer, deli adamın kirlettiği duvara bakar, fırçayı kapıp her bir sözcüğün üstünü örtüverir. Böylece yıllar önce olanlar sonsuza dek gömülmüş olur. Gözlerimi kapadım. Sözleri bile yumruk gibi iniyorsa gerçek yumrukların inmesine ne kadar kalmıştı? O an bana, ben her geçen saniyeyle zayıflarken melek de güçlenirmiş gibi geliyordu. Derin bir nefes aldım. Elimde kalemimle odanın diğer ucuna sürüklenmeye başladım. Hikayeyi bitirecek kadar yaşamayacaksın dedi. Anlıyorsun değil mi Francis? Yaşamayacaksın. İzin vermeyeceğim. Hikayenin sonunu oraya yazabileceğin mi sanıyorsun Francis? Güldürme beni. Hikayenin sonu bana ait. Hep öyle oldu, hep de öyle olacak. Ne düşüneceğimi bilemedim. O anki tehdidi yıllar önceki kadar gerçekçiydi. Ama yine de denemem gerektiğini düşünerek zorla ilerledim. Peter'ın yanımda olup bana yardım etmesini diledim. Herhalde zihnimi okuyabiliyordu ya da Peter'ın adını sesli olarak söylemiş ve farkına varmamış olacaktım. Çünkü melek yine güldü. Bu sefer sana yardım edemez çünkü öldü. 30. Peter Amherst'in koridorlarında telaşla koşturuyor, kafasını ortak salona uzatarak, muayene odalarının önünde durarak, yemekhaneye çabucak bir göz atarak, ya Francis'i ya da Lucy Jones'u bulmaya çalışıyordu. İkisi de ortalıkta yoktu. Peter'ın içinde çok kritik bir şey olduğuna ama kendisinin bunu görmesinin engellendiğine dair çok ağır bir his vardı. Aniden Vietnam'da tropik ormanda yürüyüşünü hatırlamıştı. Savaşta başın üstündeki gökyüzünün, ayaklarının altındaki nemli toprağın, aşırı sıcak havanın ve giysilerine değen nemli yaprakların diğer günlerden bir farkı yoktu. Ama köşeyi dönünce bir ağaca keskin nişancı gizlenmiş olup olmadığını ya da pusu kurulup kurulmamış olduğunu ya da patikaya yanlış bir adımda gömülü bir mayını tetikleyecek neredeyse görünmez bir ip gerilip gerilmemiş olduğunu bilmenin tek yolu tekinsiz bir altıncı hisse sahip olmaktı. Her şey normal, her şey yerli yerinde ve sıradandı. Olması gerektiği gibiydi. Trajedi habercisi o gizli öğe hariç. İşte Peter'ın çevresindeki hastane dünyasında gördüğü de buydu. Bir an parmaklıklı pencerelerin birinin önünde durdu. Rengi donuklaşmış çelikten bir tekerlekli sandalyede yaşlı bir adam, başında kimse olmadan oturuyordu. Adamın çenesine ince beyaz bir salya çizgisi iniyor, orada yeni çıkan gri sakallarla karışıyordu. Gözleri pencerenin dışındaki diyarlara sabitlenmişti. Peter ona ''Neler görüyorsun ihtiyar?'' diye sordu ama karşılık alamadı. Camdan akan yağmur derecikleri görüntüyü bozuyordu. Bu gelişi güzel şeritlerin ardında gri, ıslak, tıkanık bir günden başka bir şey yok gibiydi. Peter uzanıp adamın kucağından kahverengi kağıttan yapılma bir peçete aldı ve çenesini sildi. Adam Peter'a bakmadı ama minnetini belirtmek ister gibi başını salladı. Fakat öylece boş bir tahta olarak kaldı. Bugün hakkında ne düşünüyor, geçmişinden neler hatırlıyordu? Hatta geleceği için neler planlıyordu? Gözlerin hemen ardına çökmüş siste kaybolmuştu. Peter, adamın kalan günlerinin pencereden damlayan yağmur suyundan daha kalıcı olmayacağını düşündü. Arkasında uzun, bakımsız, darmadağın ve yer yer kırlaşmış saçları, başından elektriğe kapılmış gibi yayılan bir kadın, koridorda sarhoş gibi sağdan sola yalpalarken aniden durdu, tavana baktı ve ''Cleo gitti, bir daha dönmeyecek.'' dedi. Sonra motorunu hiç durmayan vitesine takıp yine uzaklaştı. Peter yatakhane tarafına geçti, burası da pek ev sayılmaz dedi kendi kendine. Bir gün diye düşündü, iki gün, bu kadarı yetecekti. Bir bürokrasi fırtınası esecek, sonra el sıkışılacak ya da baş selam verilecekti. İyi şanslar denecekti, bitecekti. İtfaiyeci Peter hastaneden yollanacak, hayatın başka bir şey ele alacaktı. Ne düşüneceğinden pek emin değildi. Hastane dünyası insanı hemen bu hale getiriyor, dedi içinden. Kararsızlık doğuruyordu. Gerçek dünyada kararlar belirgindi ve en azından dürüstçe olma potansiyelleri vardı. Etkenler ölçülüp, değerlendirilip, dengelenebilirdi. Kararlara varılabilirdi. Ama duvarların ve kilitli kapıların ardında hiç de öyle gelmiyordu insana. Lucy saçını kesip sarıya boyamıştı. Eğer bu da avladıkları adamın içindeki yırtıcı dürtüleri ortaya çıkarmazsa, ne çıkarır bilemiyordu. Bir an dişlerini sıktı, gıcırdattı. Işığın kırmızıdan yeşile dönmesini bekleyen sürücü gibi tavana baktı. Lucy'nin riske girdiğini düşünüyordu. Francis de ince ipte yürüyordu. Üçü arasında en az riski kendisinin aldığının farkındaydı. Hatta şimdiye kadar girmiş olduğu riskleri bulmakta zorlanıyordu. Belli ki kendisini hemen hatırlanacak bir tehlikeye atmamıştı. Peter dönüp yatakhaneden çıktı. Koridora ulaştığında ufak ofislerin önünde dikilen Lucy Jones'u görüp ona doğru seyirtti. Taburcu etme görüşmeleri birbiri ardından sabahtan akşamüstüne kadar devam etti. Beklenen oyunun oynandığı bir tiyatroydu. Francis görüşmeye çıkmaya hak kazanmak için gereken bütün etkenler ayarlandıktan sonra hastanın büyük ihtimalle taburcu edildiğini derhal anlamıştı. İzlediği maskaralık, bürokratik bir operaydı. Önceden kestirilemeyen bazı risklere girilmemesi ve kariyerlerin boş yere tehdit altına girmemesi için düşünülmüştü. Kimse derhal psikotik öfke krizlerine girebilecek birini taburcu etmek istemiyordu. Savcılıktan gelen sıkkın genç adam, hastalara açılmış davalar varsa bunları formalite icabı yineliyordu. Devletin atadığı, hastaları savunan, en az onun kadar genç ve iyiliksever şevkiyle hareket eden avukat, onun söylediği her şeye itiraz ediyordu. Heyetin asıl dikkate aldığı hastane çalışanlarının değerlendirmesi ve Devlet Akıl Sağlığı Müdürlüğü'ne mensup, hala dosyalarını ve notlarını kurcalamakta olan, tereddütle, yarı yarıya kekeleyerek konuşan genç kadının tavsiyesiydi. Bu Francis'e tuhaf bir şekilde mantıklı gelmişti. Çünkü ona aslında hastayı salmanın güvenli olup olmayacağını soruyorlardı. Kadının ise cidden hiçbir fikri yoktu. Kendisine ya da çevresindekilere tehlike oluşturuyor mu? Kilise ayini gibiydi. Francis ilaçlarını kullanmaya devam eder ve kendilerini ilk seferinde delirten şartlara yine balıklama dalmazsa tabii tehlike yok diye düşündü. Elbette içine dönebilecekleri şartlar sadece onları delirten şartlardı. Dolayısıyla hastane duvarları dışına çıkabilmeyi başaranların gerçekteki şansları hakkında iyimser olmak zordu. Hastalar taburcu ediliyor, sonra geri geliyorlardı. Delilik bumerangı gibi. Francis sandalyesinde kımıldadı, Hala öne eğilmiş, konuşulan her kelimeyi dikkatle dinliyor, söz almak için kalkan her hastanın, her hekimin, her annenin, babanın, ablanın, ağabeyin, kuzenin yüzünü seyrediyordu. Kalbinde kargaşadan, kaostan başka bir şey hissetmiyordu. Sesleri onu karanlık, acı dolu bir yer aramakla tehdit ediyordu. Umutsuzca bağırarak oradan çıkmasını talep ediyorlardı. İsrarla, ciyak ciyak, yalvararak, yakararak, emrederek. Hepsi eşit derecede coşkun, hatta histerik bir şekilde ifade ediyordu arzusunu. Francis durumunu enstrümanların giderek daha gürültülü, daha şiddetli, daha akorsuz çaldığı cehennemi bir orkestranın çukurunda mahsur kalmaya benzetti. Neden olduğunu anlıyordu. Ara sıra gözlerini kapayıp dinlenmeye çalışıyordu. Ama pek faydası olmuyordu. Terlemeye devam ediyor, vücudundaki her bir kasım gerilmiş olduğunu hissediyordu. İçine hapsolduğu mücadeleyi daha kimsenin görmemiş olmasına şaşırmıştı. Kendisine göre ona gerçekten bakan biri bıçağın ağzında bir sağa bir sola sendelediğini görürdü. Francis derin bir nefes aldı ama odada hava yoktu. Neden anlamıyorlar diye sordu kendi kendine. Hastane meleğin saklanma yeri, rahat rahat cinayet işleyebilmesi için, girip çıkabilmesi gerekiyor. Odanın öbür ucunda oturan değerlendirme kuruluna baktı, çıkış kapısı orası diye hatırlattı kendine. Hastaların etrafını sarmış aile ve arkadaş topluluklarına çabucak göz attı. Herkes meleğin yalnız bir cani olduğunu sanıyor ama ben onların bilmediği bir şey biliyorum. Burada biri farkında olarak ya da olmayarak meleğe yardımcı oluyor. Francis içinin derinliklerinde kendine bu soruyu ne Lucy'nin ne de Peter'ın sorduğunu söyledi. Kendi aklına gelmesi Francis'in başını döndürüyordu. Midesi bulanacakmış gibi hissediyordu kendini. Sesleri içinde yankılanıyor, onu uyarıyor. Tatlı sözlerle tavlamaya çalışıyor, kendisini çağıran karanlığa girmemesinde ısrar ediyordu. Kısa sarıyı öldürmek zorunda olduğu için öldürdüğünü sanıyorlar. Bayat havadan kısa bir nefes çekti. Belki de öyle, belki de değil. O an kendisinden her zamankinden çok nefret etti. Kendi kendine, sen de katil olabilirdin dediğini duydu. Bir an yüksek sesle konuştuğunu sandı ama kimse dönüp kendisine bakmayınca kelimeleri aslında söylememiş olduğunu anladı. Bir yerlere gitmişti. O odaya döndüğünde Francis kendisini tepelemekte olan kaygıyı gizlemek için çok büyük çaba sarf etti. Koca hademe Francis'in yanındaki sandalyeye oturup Seabird, püf noktasını kaptın mı, yeter mi diye sordu. Francis alçak sesle daha değil diye yanıtladı. Hem beklediği hem de korktuğu şeyi görmemişti daha. Koca karı söyledikleri duyulmasın diye başını uzattı. Amherst'e dönmemiz lazım. Gün bitti neredeyse. Birazdan millet seni aramaya başlar. Bu akşam terapi seansı yok mu? Francis hayır diye yarı yarıya yalan söyledi. Doğru cevabı kendisi de bilmiyordu aslında. Bay Evans heyecan yüzünden iptal etti. Koca karı başını salladı. Terapi ertelenir mi hiç? Başını kaldırdı. Haydi gel Seabird dedi. Dönmemiz lazım. Bir iki görüşme ancak kaldı. Şimdiye kadar gördüklerinden de hiç farklı olmayacak. Francis ne diyeceğini bilemedi çünkü koca karıya doğruyu yani görüşmelerden bir tanesinin azıcık farklı olacağını söylemek istemiyordu. Odanın öbür ucuna baktı. Bekleyen 3 tane hasta kalmıştı. İnsan kalabalığının arasından onları ayırt etmek çok kolaydı. Diğer katılımcılar kadar bakımlı değillerdi. Saçları ya inek yalamış gibi yapıştırılmış ya da kabarıp darmadağın olmuştu. Giysileri diğerlerininki kadar temiz değildi. Çizgili pantolonla kareli gömlek ya da birbirinin eşi olmayan çorapların üstüne sandalet giymişlerdi. Ne giydikleri ne de işlemler sırasındaki görüntüleri uyumluydu. Sanki hepsi biraz yamulmuştu, elleri titriyordu. Yüzleri ağızlarının kenarlarından seyiriyordu. Üçü de erkekti. Francis yaşlarının 30 ile 45 arasında olduğunu tahmin etti. Hiçbirinin göze batacak bir özelliği yoktu. Ne şişmandılar, ne uzun boylu, ne de beyaz saçlı. Yara izleri, dövmeleri ya da ayırt edilmelerini sağlayacak başka herhangi bir şeyleri yoktu. Duygularını içlerine atmışlardı. Dışarıdan ise ilaçlar sadece deliliklerini değil, adlarını ve geçmişlerinin büyük bir bölümünü de alıp götürmüşçesine ifadesizdiler. Hiçbiri dönüp ona bakmadı. En azından Francis'e öyle geldi. Uzun süren gün boyunca her vaka tek tek işlenirken, onlar metanetle neredeyse lakaytlıkla oturup boşluğa baktılar. Francis yüzlerini tam göremiyordu. En fazla profillerini seçebiliyordu. Bir tanesinin çevresinde belki 4 ziyaretçi vardı. Francis yaşlı anne babasıyla kız kardeşi ve kız kardeşinin kocası olduklarını tahmin etti bu insanların. Kardeşinin kocası sandalyesinde kıvranıp duruyordu. Orada olmaktan memnun olmadığı belliydi. İkincisi, ikisi de kendisinden çok yaşlı olan iki kadın arasında oturuyordu. Francis bunların annesiyle teyzesi olabileceğini tahmin etti. Üçüncüsü ise kendisinden daha yaşlı, mavi takım elbise giymiş, dimdik oturan, yüzünde sert ve amansız bir ifade olan bir adamla, kardeşi ya da yeğeni olabilecek, çok genç bir kadının arasında oturuyordu. Genç kadın hiç korkmuş gibi değildi. Söylenenleri dikkatle dinliyor, arada sırada saman kağıttan bir blok nota notlar alıyordu. Kilolu hakim yine tokmağını vurdu, elimizde ne kaldı diye sordu, saat geç oluyor. Psikiyatrist kadın başını kaldırdı. Üç vaka sayın yargıç, dedi hafifçe kekeleyerek. Gayet kolay. İkisine zeka geriliği teşhisi konmuş, üçüncüsü ise katatonik halden çıkmış ve antipsikotik ilaçların da yardımıyla büyük ilerleme kaydetmiş. Üçüne de yöneltilmiş yasal suçlama bulunmuyor. Koca kara daha ısrarlı bir sesle haydi gel Seabird dedi. Dönelim artık. Farklı bir şey olacağı yok. Bu üçünün de dosyaları damgalanacak, hemen buradan yollanacaklar. Gidelim artık, zamanıdır. Francis, emekli yargıçla konuşmaya devam etmekte olan genç psikiyatrist kadına baktı. Bu beylerin üçü de önceden hastaneye yatırılıp taburcu edilmiş sayın yargıç. Koca kara tartışmaya yer bırakmayan bir sesle, haydi gidelim Seabird dedi. Francis bütün gün olmasını beklediği olayın gerçekleşmek üzere olduğunu nasıl anlatacağını bilemedi. Hademe ayağa kalktı, Francis kendisine seçme şansı sunulmamış olduğunu gördü. Koca kara onu hafifçe kapıya doğru itti, Francis o yöne yöneldi. Arkasını dönmedi ama nedense adamlardan birinin hafifçe ona dönüp baktığını, bakışlarının sırtını yaktığı izlenimine kapılmıştı. Aynı anda hem sıcak hem de soğuk olan bir şeyin varlığını hissedebiliyordu. Katilin de kurbanın da üstüne bıçağıyla ve yarattığı dehşetle hüküm sürerken kendisini böyle hissettiğini anladı. Bir an birinin arkasından seninle ben aynıyız diye seslendiğini duyduğunu sandı. Sonra görüşme odasında gün boyunca süren işleme katılanların olağan seslerinden başka gerçek bir ses olmadığını fark etti. Duyduğu halüsinasyondan ibaretti. Ama bu ses aynı anda hem gerçek hem de gerçek değildi. Kendi sesleri kaç Francis kaç diye bağırışıyordu. Fakat Francis kaçmadı. Peşinde oldukları adamın tam arkasında olduğunu ama bunu ağzından kaçırırsa kimsenin, hatta ne Lucy'nin ne Peter'ın ne de Moses kardeşlerin, ne Bay Kötü'nün ne de Doktor Hapgüttür'ünün kendisine inanacağını düşünüp duruyordu. Odada üç hasta kalmıştı. İki tanesi göründükleri gibiydi, biri değildi. Francis bir tanesini yalancı delilik maskesinin ardından meleğin kendisine güldüğünü işte bildiğini sanıyordu. Bir şey daha anlamıştı. Melek risk almaktan hoşlanıyor olabilirdi. Ama Francis kabul edilebilir sınırı aşmıştı. Francis'i fazla yaşatmayacaktı. Francis idare binasının kapısını açtı. Beraberce bir sağdan bir soldan vuran ahmak ıslatana çıktılar. Francis yüzünü göğe çevirdi. Sisin üstünden akıp geçtiğini hissetti. Sanki gökyüzü tüm korkularını ve şüphelerini temizleyebilecekti. Gün hızla sona eriyor, gri gökyüzü gecenin habercisi olan soluk bir siyaha dönüyordu. Francis uzaklarda hızlı hızlı çalışan ağır makinelerin sesini duyabiliyordu. Sesin geldiği yöne döndü. Koca karada dönmüş hastane arazisinin diğer ucuna bakıyordu. Bahçenin oralarda Western State'in en uzak köşesinde derme çatma mezarlıkta parlak sarı bir kepçe yara son bir kez ıslak toprak boşaltıyordu. 55. ayrımın sonu sayfa 465, devamı 56. ayrımda.